Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 16.
Ana, Maxim Gorki, sayfa 104. Pavel, hayır, ben karar verdim. Ne olursa olsun kararımdan dönmem dedi. Sizi yalvarsam da olmaz mı? Pavel birden sözünü kesti. Sesinde garip bir ciddiyet vardı. Böyle söylemeyiniz Allah aşkına. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, böyle söylediğinizi istemem. Ne yapayım, ben de en sonlu insanım. Evet, bu insan iyi, lütufkar bir insan. Sanki soluk almakta güçlük çekiyormuş gibi sesine bir titreşim gelmişti. Benim için pek değerli, pek sevgili bir insan. İşte bu derece sevgili, değerli olduğumuz içindir ki böyle söylediğimizi istemem. Genç kız Allah'a ısmarladık diyerek gitti. Yürürken ökülenin çıkardığı sesten anlamıştı ki genç kız hızlı sanki koşarak gidiyordu. Pavel arkasından avluya çıktı. Ananın kalbini korkunç bir ezgi, bir korku kaplamıştı. Pavel'in Şaşenka ile neler konuştuklarını anlayamamışsa da büyük karanlık bir felaketin kendini beklemekte olduğunu seziyordu. Bu duyguyla ani bir soru bir çivi gibi kafasına girdi. Ne yapmalı? O aralık Pavel Andre ile mutfağa dönmüştü. Andre başını sallayarak ''Ah şu hınzır İsa'yı'' dedi. ''Ne yapsak bunu acaba?'' Pavel üzgün, ne yapacağız? İspiyonluktan vazgeçmesini sağlık arayacağız. Ya sonra sağlık verenlere haber verirse? Bunu söyleyerek kasketini çıkardı, bir köşeye attı. Pelagi başını önüne eğerek, ne yapmayı düşünüyorsun Pavel diye sordu. Ne zaman, şimdi mi? Bilmeyiz günü. Pavel sesini alçaltarak, ha, o gün bayrağımızı taşıyacağım. Elimde bayrak, alayın önüne geçeceğim. Ondan sonra belki yine Kodes'e tıkarlar. Ananın gözleri yanıyordu. Ağzının içi sıtmaya tutulmuş gibi birden kurudu. Pavel annesinin elini aldı, okşamaya başladı. Bu böyle olacak anne, bu böyle olacak. Mutluluk ancak bundadır. Kadın başını kaldırarak ağır ağır, benim bir şey dediğim yok ki dedi. Bakışları Pavel'in bakışlarıyla karşılayınca yine gözlerini yere indirdi. Pavel annesinin elini bırakarak içini çekti. Azarlarcasına bir sesle başladı. Üzülmemelisin, tersine sevinmelisin. Tanrı ne zaman çocuklarını ölmeye bile sevinerek gönderen o anneleri göreceğiz. Ana sözlerini yineledi. Ben bir şey demedim ki, seni yapacağın şeyden alıkoyuyor muyum? Sadece sana acımıştım, o kadar, bu da benimle ilgili iş. Pavel biraz uzaklaştı. Pelagi oğlunun öteye doğru giderken sert keskin birkaç söz söylediğini işitmişti. Dünyada öyle sevgiler var ki insanı yaşamaktan alıkoyar. Pelage titredi. Belki daha ileri gider de kalbini kırar korkusu ile birden haykırdı. Böyle şeyler söyleme Pavel. Anlıyorum, evet anlıyorum. Başka türlü davranamazsınız. Çünkü arkadaşlarım var. Hayır, arkadaşlar için değil, kendim için. Kendim için gideceğim. Gitmemek elimde. İstersen gitmeyebilirim. Ancak ben böyle olmasını istiyorum ve gideceğim. Andre kapının eşiğinde durdu. Sanki vücudu bir çerçeve içine geçirilmiş gibiydi. Boyu kapıdan daha yüksek olduğu için dizlerini tuhaf bir biçimde bükmüş, bir omzunu kapının ilerisine uzatmış, yuvarlak gözlerini Pavel'e dikerek donuk bir biçimde dedi ki, ''Bu kadar gevezelik etmezseniz daha iyi olur bay.'' O haliyle Andre bir taşın aralığına saklanmış bir kertenkeleye benziyordu. Pelage neredeyse ağlayacaktı. İçinde taşkın bir ağlama gereksinimi vardı. Ancak gözyaşlarını Pavel'e göstermemek için birden ''Aa şeyi unutmuşum'' dedi. Odadan çıktı. Kepengin altında bir köşeye çekildi. Başını duvara dayayarak gözyaşlarını salıverdi. Sessizce ağzından bir hışkırık çıkmadan ağlıyor, kalbinin bütün kanı sanki gözlerinden akıyormuş gibi baygınlıklar geçiriyordu. Yarı açık kalan kapının aralığından tartışmanın boğuk gürültüleri kendine dek geliyordu. Söz söyleyen küçük Rusyalıydı. Zavallı kadın yüzüne koşuna mı gidiyor? Sen bana böyle söylememelisin Andre. Peki ama böyle aptalca sözlere karşı susmaksa arkadaşlığa yakışmaz. Hem neden gerekli de o sözleri söyledin? Nedenini biliyor musun? Ne olursa olsun insan düşüncesini her zaman güçlüce söylemelidir onun için. Anneme de. Herkese, benim yolumdan alıkoyacak, davranışıma engel olacak sevginin dostluğun bana gereği yok. Koca kahraman, sen bu sözleri Şaşenka'ya söylemeliydin, asıl ona söylemeli. Söyledim, Nasıl, ona da böyle sert mi? Sanmam. Tatlı, okşayıcı bir sesle, bir şefkat ve incelikle söylemişsindir. Söylerken yanında değildim. Yine de öyle olduğunu bilirim. Sonra gelirsin, annenin önünde kahramanlık taslarsın, değil mi? Aptallığın gereği yok. Bu türlü kahramanlık işe yaramaz, anladın mı? Pelagi hemen gözyaşlarını sildi. Küçük Rusya'nın oğlunu aşağılamasından korkuyordu. Kapıyı açtı, mutfağa girerek korku ve üzüntüden titrek bir sesle "Oo" dedi, "ne soğuk, sözde ilkbahar." Nedenini bilmeksizin mutfağın içindekileri, kapkacakları yerlerinden kaldırıp indiriyor, içeride konuşma seslerini bastırmak için sesini yükselterek kendi kendine söyleniyordu. Her şey değişmiş. İnsanlar hareketlendikçe hava da soğuyordu. Eskiden bu mevsimde hava sıcak, gökyüzü açık olurdu. Güneş parlar dururdu. Delikanlı'nın odasından ses gelmiyordu. Pelage de mutfakta hareketsiz, sessiz kalabilmişti. Andra alçak bir sesle sordu. Çay içer misiniz? Karşılık beklemeksizin heyecanını göstermemek için seslendi. Bana da ne oldu? Soğuktan donuyorum. Pavel ağır ağır odadan çıktı. Gizli bir bakışla anasının yüzüne baktı. Dudaklarında ikircikli, çekingen bir gülümseyişle titriyordu. Affet beni anne. Ben hala çocukluktan kurtulamadım. Hala buralı bir çocuğum. Ana Pavel'in başını göğsüne bastırarak acılı, üzgün bir sesle, bir daha beni öyle azarlama, emi. Artık bana hiçbir şey söyleme. Tanrı yardımcın olsun. Ortada dolaşan sensin. Ondan ötesi de senin bileceğin iş. Ben karışmam. Sen de benim kalbime dokunma. Hiç ana evladına acımaz olur mu? Olacak iş mi? Ben hepinize acırım. Ah, siz hepiniz iyi yürekli çocuklarsınız. Hem size ben de acımazsam kim acır? Sen kendine bir yol seçtin, yürüdün. Bir takım insanlar seni izleyerek geldiler. Her şeyi bırakarak arkandan geldiler. Pavel, anlıyor musun her şeyi? Kalbi şimdi büyük bir düşüncenin titreyen tutsağı olmuş, bunun verdiği hazin ve acının cömertliğiyle sanki kanatlanmıştı. Ne yazık ki zavallı kadın bu zevki anlatacak söz bulamıyor, acı keskin bir yanma ile parlayan gözlerini oğlunun yüzüne dikmiş bakıyordu. Pavel başını sallayarak mırıldandı. Peki anne, peki suçluyum, beni affet. Gülerek annesinin yüzüne bir bakış fırlattı. Çok geçmeden başını çevirdi, sıkılmıştı. Ne var ki üstüne bir durgunluk gelmişti. Namusun üzerine söz veririm ki bunu hiçbir zaman belleğimden çıkarmayacağım. Pelagio oğlunun başını göğsünden ayırarak odaya girdi. Orada duran Andrea'ya yalvarırcasına ateşli bir sesle, "Andrea," dedi, "onu çok azarlamayınız. Gerçi onun büyüsünüz. Ne var ki?" Küçük Rusya arkasını dönmüş oturuyordu. Ama bu sözü söylediğinde hiç yerinden kımıldamadı. Tuhaf bir sesle bağırdı. "Ben falan filan bilmem. Azarlarım, kavga ederim. Gerekirse döverim bile." Pelagi yavaş yavaş ona doğru ilerledi, elini uzatarak "Rica ederim dostum," dedi. Küçük Rusya'nın yüzünü çevirdi. Boğa gibi başını ileriye uzatarak elleri arkasında mutfağa çıktı. Boğuk, alaycı bir sesle bağırdığı duyuluyordu. "Haydi Pavel, gözümü yerinden çekil, yoksa şimdi kafanı koparırım." Sonra sesini yavaşlatarak, "Şaka söylüyorum yine. Siz dediğime bakmayın. Semaveri yapmaya uğraşıyorum. Kömürümüz pek kötü. Ayrıca bir de ıslanmış. Allah müstahakını versin. Bir türlü yanmıyor." Sustu. Ana mutfağa girdiğinde Andre yere çömelmiş, semaveri üflüyordu. Ancak kadının yüzüne bakmayarak konuştu. "Korkma nene, korkma, bir şey yapma. Ben öyle sert, kötü bir adam değilim. Pişmiş şalgam gibi yumuşak bir adamım. Sen onun dediğine bakma, ben de onu severim. Yalnız yeleğini sevmem. O şimdi yeni bir yelek giymiş. Bu yelek hoşuna gidiyor. Karnını kabartarak yürüyor. Rast geldiğini itip kakıyor. Amacı yeleğini göstermek. Gerçekten ilk bakışta güzel. Onu ben de kabullenirim. Ne var ki çevremizdekileri itip kalkmaktan ne çıkar? Zaten yerimiz öyle dar ki." Pavel gülümseyerek sordu. "Sen hep hamurlanıp duracak mısın? Yaptığın azarlamalar artık yeter." Küçük Rusya'nın yere çömelmiş, bacakları arasında aldığı semavere bakıyor, ana kapının kenarında ayakta durmuş, Andre'nin yuvarlak ensesini, uzun boyunu, üzgün şefkatli bakışlarla seyrediyordu. Andre birden başını arkaya doğru çevirdi. Ellerini döşemeye dayayarak bir parça kızarmış gözleriyle ana ile oğlunun yüzüne baktı. "Siz gerçekten pek namuslu insanlarsınız," dedi. Pavel eğilerek kolundan tuttu. Küçük Rusya'la homurdandı. "Çekme, düşüreceksin. Çekil oradan." Ana üzgün bir sesle, "Birbirinizden sıkılıyor musunuz yoksa?" Pavel Andre'ye sordu. Ne dersin, ne yapalım? Andre doğrularak hay hay dedi. Palay diz çöktü, iki delikanlı kucaklaştılar. Bir saniye süresince iki vücut aynı kardeşlik sıcaklığıyla tutuşan bir kalp içinde birleşmişti. Ananın yüzünden yaşlar akıyordu. Yalnız bu yaşlarda hiçbir acılık yoktu. Yüzündeki yaşları sildi. Kadınlar böyledir, ağlamayı severler. Üzüntü de sevinç de onları ağlatır dedi. Küçük Rusya'la elinin hafif bir dokunuşu ile Pavel'i öteye itti, gözlerini ovuşturarak el verir dedi. Çok çılgınlık eden yanıları keserler. Aman yarabbim, ne berbat kömürmüş bu. Öyle çok üfledim ki gözlerim duman doldu. Pavel başını yere eğerek pencerenin kenarına oturdu. Ama da oğlunun yanına eğerek pencerenin kenarına oturdu. Şefkatli, sıcak, güzel bir duygu bütün kalbini doldurmuştu. Oğlunun ellerini kendi elleri arasında okşarken düşünüyordu. Ne zarar var? Varsın, böyle olsun. Zaten başka türlü olmak elinden gelmez. Böyle olması zorunlu. Şimdi kafasında başka türlü düşünceler dolaşıyordu. O bunların hepsine aşinaydı. Ancak şimdi duyduğu hali anlatacak hiçbir söz bulamıyordu. Küçük Rusya'yı ayağa kalktı, yandaki odaya geçerken siz oturun dedi. Ben gideyim de tabakları temizleyeyim. Siz rahatınıza bakınız. Size çektirdikleri sıkıntı yetişir. Odadan çıktı. Şimdi dışarıda daha uyumlu bir sesle söyleniyordu. Övünmek iyi bir şey değildir. Ama doğrusu biz burada iyi, insanca, kardeşçe yaşadık. Ne temiz yaşayış. Pavel annesinin yüzüne bakarak evet dedi. Ana, her şey değişmiş. Her şeyde değişiklik var. Üzüntü değişmiş, zevk değişmiş. Beni yaşatan zevk midir, üzüntü midir anlayamıyorum. Öyle bir şey ki anlatacak sözcük bulamıyorum dedi. Küçük Rusyalı, evet her şey değişti, hem de öyle olmalı. Niçin değişti biliyor musun yine? Çünkü İsa'nın yaşayışında şimdi yeni bir kalp var. Yeni bir kalp çarpıyor. Çıkarların anlaşılmazlıkları bütün kalpleri kırdı. Kuduz bir hırs bütün kalpleri kemirdi. Kıskançlık bütün kalpleri ısırdı. Bütün kalpleri ilmi yaralar, yalanlar, miskinlikler, hasretler, çirkinlikler kapladı. İnsanlar hep hasta, sakat düşmüş, yaşamaktan korkuyorlar. Hallerine bakılırsa bir sis içinde geziniyorlar. Herkes kendi acısından başka bir şey bilmiyor. Derken içlerinden birisi çıkıyor, aklın, anlayışın ışığı ile onların yaşayışını aydınlatmaya kalkıyorlar. Hey şaşkın herifler, ne yaptınız? Hepinizin çıkarları birdir. Hepinizin yaşamaya, ilerlemeye hakkı vardır. Artık bunu anlayacak, değerlendirecek zaman geldi diye bağırıyor. Bu adam, bu bağıran ses yalnızdır. İşte bunun içindir ki yüksek sesle bağırıyor. Arkadaşlara gereksinimi var. Yalnızlık içinde üzülüyor, sanki üşüyor. Bu sese herkes koşuyor. Bütün kalpler bu sesin çevresinde birleşiyor. Bir tek kalp oluyor. Her kalp bütün güzellikleri ve erdemleriyle geliyor. Orada güçlü, kocaman, derin duyduğu bir kalp halinde gümüş bir çan gibi çınlıyor, ötüyor ve diyor ki, ey insanlar, birleşiniz. Hep bir yere geliniz. Hep bir aile kurunuz. Yaşamanın anası kin ve düşmanlık değil, sevgi ve dostluktur. İşte kardeşlerim, ben bu çanın sesini şimdiden işitiyorum. Pavel bağırdı, ben de. Ana dudaklarının titremesini tutmak için bütün gücüyle ısırdı. Gözyaşlarını durdurmak için gözlerini kapadı. Yatarken, uyurken, kısacası nerede olursam olayım, hep bu çanın sesini işitirim. Bununla mutlu olurum. Ben de bilmiyorum. Yalnız böyle haksızlığa, böyle acılara katlanamıyor. Yoruldu. O çanın sesine sanki karşılık verir gibi haykırıyor. İnsanlığın bağrından doğan yeni bir güneş, tatlı bir sevinç titremesiyle kutluyor. Pavel elini kaldırdı, bir şey söylemek istiyordu. Pelagi hemen onun kolunu tutarak çekti, fısıldar gibi bir sesle, dur, sözümü kesme dedi. Küçük Rusya'yı kapının kenarında durmuş, gözleri parlıyordu. Sözünü şöylece sürdürdü. Biliyor musunuz, insanları bekleyen daha nice acıları, kan dökmeyi hırslı daha nice elleri var. Bütün bunlar, bütün çektiğim acılar bir yere gelse, bütün kanım dökülse, beynimde, iliklerimde kazandığım şeylerin bütün varlığım, küçük, zayıf bir vergisinden başka bir şey olamaz. Bir yıldızın ışık şenliği gibi bir zenginlik bende de var. Ben de öyle zenginim. Her şeye katlanacağım, hepsine dayanacağım. Çünkü içimde hiçbir şeyin ezip yok edemeyeceği bir zevk var ki, o da direnmem ve gücümdür. Bu konuşma gece yarısına dek sürdü. İnsanın gelecek yaşayışı bütün umumu, bütün içtenliğiyle söz konusu oldu. Pelagi konuşma arasında bir düşünceyi açıktan anlayınca içini çekerek geçmişin hayallerine dalıyor. Orada hep acılı, hep kapalı olan yaşayışın olaylarından bir tanesini alıyor. Bu anladığı düşüncenin yardımıyla o olaya kalbinde güç veriyordu. Konuşmanın sıcak etkisi kalbinin buzlarını eritiyordu. Vaktiyle babasının kendisine söylediği şu sözleri andı. Boşuna öyle surat edip durma. Aptalın biri gelmiş seninle evlenmek istiyor. Evlen. Bütün kızlar evleniyor. Bütün kadınlar çocuk doğuruyor. Her ana baba için çocuklar birer yüktür. Bizim gibi insan değil misin? O gün nasıl duygular duymuşsa şimdi de o duygularla dolu bulunuyordu. O zaman önünde açılan bir yol görmüştü.
Ayrım sonu.